Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İslam alimi İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Sufi Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürümüz çok kıymetli Mehmet Büyükmut hocamızla birlikteyiz. Hocam tekrar bir kez daha hoş geldiniz, şerefler getirdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
İmam Gazali çevresinde o ilmi birikimden bize aktarıldığı kadarıyla faydalanmaya gayret ediyoruz. Sizlerin de vasıtasıyla bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy diyelim ve hakikati arayanlar kısmına gelmiş idik. Dört kısımdan bahseder İmam Gazali demiştiniz hocam. Bu noktada filozoflar, kelamcılar, batıniler, sufiler, sırası belki yanlış olmuştur ama batınilikle başladık. Efendim filozofları konuştuk. Şimdi inşallah bu program itibarıyla da kelam konusunu ele almaya gayret edeceğiz.
İnşallah.
Kelam tabii İmam Gazali'nin çok kuşatıcı kavramları, tanımlamaları var. Bazı noktalarda insanı epey düşündüren ve 1000 yıl önce bunu nasıl acaba düşünmüş diye hayretlere gark eden bazı durumlar da söz konusu. Biz kelam ilmiyle biraz yumuşak bir girizgahta yapalım. Kelam ilminin tanımıyla alakalı İmam Gazali'nin söylediği bir şey var mı? Ya da kelam ilminin ödevi, görevi, amacıyla alakalı İmam Gazali ne der? İmam Gazali'ye göre kelam nedir? Olmasını istediği, bulunmasını istediği yer nedir kelam için? Kelamcılar için ne tasarlar İmam Gazali diyeyim ve sözü size bırakayım hocam. Buyursunlar lütfen.
Peki, teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem. Ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Gazali'de kelamdan önce isterseniz kelamın kendisiyle başlayalım. Kelam ilminin temel konuları, yani kelamın varlık sebebini ifade etmek gerekirse en başta kitap ve sünnet çerçevesinde insanın iman ve akidesiyle alakalı bir takım sorulara, şüphelere, kafa karıştıran bir takım unsurlara cevap üretmek. Akidesini muhkem hale getirmeye dönük, Kur'an'dan ve sünnetten, şeriattan cevaplar vermeyi ifade ediyor. Ve bu sistemleştikten, bu daha önceki programlarımızda konuştuğumuz üzere mevzuatul ulum dediğimiz ilimlerin tasnifinden sonra kendisine dair bir usul, yöntem ve metodoloji oluştuktan sonra, müstakil bir fen haline geldikten sonra artık kelam ilmiyle alakalı konular, bunun kısımları ve alt dalları belirginleşmeye başlıyor ve temel konular dediğimizde karşımıza dört unsur çıkıyor. Mebadi dediğimiz kuralları, yani kelam ilminin konularından birincisi mebadi, yani kuralları, prensipleri, delilleri ve hükümleri ele aldığı başlık. İkincisi ilahiyat dediğimiz veya uluhiyye dediğimiz meseleler ki bu Allah Teala'nın zatıyla alakalı, sıfatlarıyla alakalı, kaderle, kaza ile alakalı, insanın fiilleriyle alakalı, insanın fiillerinin mahluk olup olmadığı ile alakalı, külli irade ve cüz'i irade ile alakalı konuları ihtiva ediyor. Üçüncüsü nübüvvet dediğimiz kısımdır. Burada vahiy, mucize, o keramet, velayet gibi konular, Hazreti Peygamber'in peygamberliği, nübüvveti veya kerametle alakalı hususlar, bunlar burada konu ediniliyor. Ve sonuncusu ise semaiyat dediğimiz meselelerdir ki burada da kıyamet, cin, şeytan, ahiret, kabir, cennet, cehennem, haşır, neşir, sual, bunların her birisinin ele alındığı konulardır. Kelami meseleler bundan ibarettir.
Semiyat ne demek hocam, kelime anlamı?
Esasında semadan geliyor,
Semadan
işitmekten
geliyor değil mi?
geliyor.
Heh. Ben
Yani
sem.
kulaktan kulağa gelen, daha doğrusu bununla alakalı fikir
Tevatür.
üretemediğimiz. Çünkü bizim İslami ilimlere baktığımız zaman veya daha doğrusu bütüncül olarak ilimlere baktığımız zaman ilimleri akli ve nakli ilimler
Diye
olarak ikiye
tasnif ediyor.
ayırıyoruz. Akli ilimler işte bizim kelam, felsefe gibi insanın kendisinin üretip türettiği ve geliştirdiği ilimler, ama nakli ilimler dediğimiz zaman menkul olan,
Nakledilen.
şer'i ilimler. Tabii nakledilen, sema ile gelen ilimleri daha çok, şer'i ilimleri kastediyoruz. İntikal etmek suretiyle devrederek gelen ilimleri daha çok kastediyoruz. O yüzden semaiyat dediğimiz zaman içerisinde konular itibariyle cennet, cehennem, kabir, berzah, ahiret, cin, şeytan, kıyamet gibi konuların konu edinildiği hususlar vardır. Kelami meseleler bunlar. Bu şu demektir esasında: İnsanın akidesini tehlikeye sokabilecek konulardır. Yani iman etmesi gereken veya reddettiği zaman herhangi bir fiili, herhangi bir işi yapıp yapmamayı değil, iman edip etmemeyi reddettiği hususlar daha çok karşımıza çıkıyor kelami meselelerde. Bu sebeple etrafını, yani şeriat dairesi ve çemberi içerisinde, çerçevesi içerisinde bir Müslümanın kalmasını temin eden, eğer bununla alakalı, bu hususlarla alakalı bir takım soru işaretleri, şek ve şüpheler, istifhamlar varsa kitap ve sünnet zaviyesinden ve çerçevesinden cevaplamayı temel mesele ve gaye edindiği ilmin adıdır
evet.
Kelam.
Bir önceki programda da felsefecilerle alakalı konuşurken felsefenin tek başına bir ilim sahası olmadığını, bunun
tabii
işte
müstakil bir ilim
müstakil
değildir
ilim
mesela.
olmadığını söylemiştiniz hocam. İmam Gazali böyle söyledi demiştiniz. Kelamla alakalı da dört başlık saydınız. Önceki işte felsefe konusunda dört başlık vardı. Burada dört başlık var. Şimdi özellikle semiyat dediğinizde felsefeyle birlikte düşündüğümde dün de bir yazı okumuştum bu konularla alakalı sanki. Eleştiri şu yöndeydi. Yani dini bilim ya da gerçek bağlamında dini rivayetleri egale etmek ya da işte delillendirmeye çalışmak gayreti ilahiyatçılar tarafından çokça yapılan bir işte aslında orta çağ hayranlığından kaynaklanan bir şey şeklinde bir yaklaşım vardı. Yani konuyu belki başka bir yere çekecek şu an ama yani bu özellikle işte nübüvvetle alakalı bahsettiğiniz işte peygamberimizin peygamberliği, vahiy, vahyin süreçleri vesaire gibi konular ya da bunun dışında o semiyat dediğiniz konular anlatılırken ya yani bu bir iman meselesi olduğu için biz anlayabiliyoruz. Fakat bir kesim var ki bunların hepsini maddi olarak da insanları ikna etmek üzerine kurgulamaya gayret eden bir çalışmalar da var.
Pozitivist yaklaşımla bunları ele almaya çalışıyor.
Yani, bunlar da kelamın konusu mu? Asıl soru buydu. Yani bu uğraş içerisinde olanlar kelam ilminin yapmaya çalıştığı şeyin içerisinde mi dışarısında mı uyumlu çalışıyorlar mı? Yani ne demek istiyorum? Bilimsel olarak bir şeyi açıklamaya çalışmak. Bizim işte cinlerle alakalı bir konu mesela. Cinlerin varlığını inkar eden birçok insan var günümüzde. Hocalardan da.
Yani meleklerle alakalı evet, durumlar.
Hoca kisvesiyle bunu reddeden birçok insan da var. Bunun ama reddinin zemininde yatan fikir genellikle bilimle uyuşmadığı şeklinde, gerçeklikle tırnak içerisinde uyuşmadığı şeklinde bir tezle yapılıyor. Kelamın böyle bir ödevi, her şeyi ne derler ona, gerçeklikle buluşturmak gibi bir ödevi herhalde yoktur. Ne
yani
dersiniz?
Şöyle, esasında bizim İslami meseleleri değerlendirirken hakem görevi görsün diye tayin ettiklerimizin ne kadar İslami olduğuyla alakalı bir soru işareti bu. Mesela namaz konusu pozitivist bir yaklaşımla insanın maddi ve manevi olarak terakkisine ve tekamülüne katkı sağlar mı? Bunu bilimsel olarak ispatlayabilir miyiz? Dediğimizde bilimi burada hakim olan, tahakküm eden ve yargılayan bir sınıfa, konuma yükseltmiş oluyoruz. İslam'ı bu zaviyeden değerlendirdiğimizde veya İslami birçok meseleyi bu zaviyeden ele aldığımızda bazı çıkmazlara sokmuş oluyoruz ki bu problem doğuruyor. Kelami meselelerin, hani bahsettiğimiz meseleler kelami meseleler. Fakat bilimsel yaklaşımlarla bunu ispat etmeye çalışmak bizi, yani bu araştırmalar yapan kimseleri sağlıklı bir neticeye ulaştırmayacaktır. Semiyatın semiyat olmasının sebebi de bu. Makulat değil. Yani akli olarak bizim tespit ettiğimiz, akli olarak veya müşahhas olarak, somut olarak beş duyularımızdan birisiyle tecrübe edebileceğimiz şeyler değil. Ha bunu gören vardır veya kendisi bireysel olarak tecrübe eden vardır. O onu bağlar. Fakat genelleştirilebilir. Deneysel bir malzeme yapılabilir. Laboratuvar ortamında somut hale getirilip ispatlanabilir şeyler değildir bunlar. O yüzden bilimsel dediklerimizi bizim daha çok kastettiğimiz şeyler içerisinde baktığımızda laboratuvar ortamına sokup bir deney çerçevesinde somut veriler elde edebildiğimiz, bir tez neticesinde somut hale getirebildiğimiz şeyleri anlıyoruz. Fakat şeytanın, cinlerin, meleklerin, kıyametin, ölümün kendisinin veya kabir hayatının, ahiretin bunların deneysel olarak ispatlanabilir veya yalanlanabilir, yanlışlanabilir durumu söz konusu değildir. Bir deney ortamına dahil olması da mümkün değil. O yüzden hani kelam ilmi mevcut, bununla alakalı rivayetleri, bununla alakalı yaklaşımları, Allah Resulü'nün ve Cenab-ı Allah'ın burada ortaya koymuş olduğu ayet ve hadisleri bizlere nasıl anlamamız gerektiğini, bu konulara nasıl yaklaşırsak bir kişinin İslam dairesinde kalacağını, bu sınırları nasıl zorlarsak insanın İslam dairesinde kalmayacağını daha çok konu ediniyor.
konuydu.
Bilmiyorum. Kastettiğiniz bu muydu?
Evet hocam. İnşallah ilerleyen süreçlerde de bazı sorularla desteklemek isterim bu konuyu. İmam Gazali'nin her konuda böyle bir bozulmuş olanı düzeltmek, yeniden imar etmek gibi bir yaklaşımı da söz konusu. Ya da işte orada gördüğü sorunları tespit etmesi ve işte çağlara uzanan bir ne derler, yenilik ya da işte ne diyebilirim, tamir hareketinin başlangıcını da teşkil etmesi söz konusu olabilir. Özellikle bir önceki bölümde konuştuğumuz felsefeyle alakalı Hint alt kıtasının önemli alimlerinden biri demiştiniz.
Nedvi yanlış hatırlamıyorsam.
Yani hiç değilse felsefecileri yavaşlattı. Yani hiçbir şey yapmadıysa onları yavaşlattı demiştiniz. Yani ilimle alakalı dokunduğu her yerde büyük neticeler hasıl oluyor. Anladığım kadarıyla, yani sizden dinlediğim kadarıyla diyeyim daha doğrusu. Kelamcılar konusuyla da çok ilgilenmiş İmam Gazali. Kelamın amacından bahsettiniz. Kelamın amacıyla alakalı eleştirileri ya da kelamcıların o dönemki durumlarıyla alakalı eleştirileri var mıdır? Çünkü genelde 1000 yıl önce söylediği şeylerin büyük bir çoğunluğunun bugün de halen devam ettiği yönünde biz de gözlem yapıyoruz. Evet. Ve hala o zaman da mı varmış diye hatta bizim şaşırdığımız oluyor. Zaman programda yaşıyoruz.
Mesela fikri hezeyanlar dediğimiz veya bir takım tutarsızlıklar ve çelişkiler dediğimiz, kelami bir takım usulsüzlükler dediğimiz şeyler esasında iptidaen sadece bu döneme mahsus, bu yüzyıla mahsus ortaya konulan şeyler değil. Bunların neredeyse tamamına yakını geçmiş dönemde ilk dönemlerden itibaren konuşulan, belki reddedilen, belki tahlil edilen, tevil edilen şeylerdir, unsurlar ve konulardır. Şimdi Gazali rahmetullahi aleyh bu kelamcılarla alakalı ve daha öncesinde konuştuğumuz felsefeciler, batıniler ve ileride inşallah konuşacağımız mutasavvıflar, yani dervişlerle alakalı şunu söylüyor. Bir kimse bir hakikati arıyorsa, kişiyi dünyada ve ahirette saadete ulaştıracak bir arayış içerisinde ise bu dört zümreden birisi olabilir diyor. Öncekilerde konuştuk. Şimdi kelamcılarla alakalı diyor ki kelamın varlık sebebi kitap ve sünnet çerçevesinde az önce ifade ettiğimiz gibi insanların zihnine takılan akidevi bir takım sorulara ve sorunlara cevap üretebilmektir. Sorduğunuz sorudan hareketle Gazali şuraya dönüyor. Fakat gördüm ki kelam maksadı kendi içerisinde hasıl olmakla beraber benim hakikat arayışımla alakalı olarak sorularıma cevap veremiyor. Beni tatmin etmiyor. Benim maksadım kelam ile hasıl olmuyor. Nitekim bugün kelamcılar diyor kendi dönemiyle alakalı olarak bir takım münazaraların, bir takım tartışmaların, bir takım mücadelelerin, bir takım kavgaların, fikri kavgaların içerisine girmiş, artık kelam ilmini bir meslek haline getirmiş, sorulara cevap üreten bir konum ve mekanizma olmaktan uzak, bizzat sorun üreten bir duruma evrilmiştir diyor. Ve hatta
kelamın kendisi bir problem olmuştur.
Tabii diyor. Kelamcılar bunu problem haline getirmiştir artık diyor. Ve hatta şunu ifade etmekte bir beis görmüyor kendisi. Tevhid ilmi kelam ilmi gibi algılanır hale gelmiştir
tevhid
diyor.
Tevhid ilmi nedir?
Tevhid ilminden kastetti. Tevhid şu demektir. Var. Esasında Allah Teala'nın varlığını teklemek olarak ifade ediliyor. Ama burada kendisinin ifade ettiği kadarıyla mesela Gazali, yani bütün bu şey işlerin değil, her birisinin tek bir kanaldan, tek bir merciden, tek bir yönetim mekanizmasından, yani her birisinin Allah'tan geldiğine, Allah'a ait olduğuna iman etmektir, kabul etmektir, birlemektir. Bütün her bir şeyin, bütün işlerin, bütün unsurların, olan ve olmayan, bütün somut ve soyut her şeyin Allah'tan olduğunu bilmektir, teke indirgemektir diyor. Akidevi açıdan baktığımız zaman insanın zihninde de bir yaratıcı vardır. Hayruhu ve şerruhu, hüsn kubuh meselesi, ölüm ve dirilme meselesi. Bunların her birisi tek bir ilahın kontrolü altında olan, onun yarattığı ve onun müsaadesinde olan şeylerdir. Bu anlayış, yani kelam ilmiyle alakalı yaklaşımlar neredeyse tevhid ilmi gibi algılanır olmuştur. Kelam ilmi denildiği zaman sanki tevhid ilmi düşünülüyor hale gelmiştir diyor. Oysa kelam ilmiyle tevhid ilmi birbirinden farklıdır. Kelamın vermekle mükellef olduğu cevaplar, sorulara cevap üretmekle mükellef olduğu durumlar varken bunu sürekli hale getirip artık sorun üreten, sürekli mücadeleye giren, sürekli galip olmaya çalışan, sürekli münazarada üstün olmaya çalışan bir mekanizmaya dönüşmüştür diyor.
bazen sorun yokken bile
tabii
düşünerek bir ortaya sorun çıkaran, bunu insanlarla paylaşarak da akidevi olarak sorunlu
sorun
insanlar
getirin.
Ortaya çıkarma hüviyeti
mesela,
olan bir şey.
Hem bunu soruyor hem de şunu da gözden kaçırmıyor. Özellikle ilk dönem ve ilk asır Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın takdir ve tebcil ederek, överek ifade ettiği bir nesil, sahabe-i kiram nesli, sonrasındaki tabi'in nesli. Diyor ki İmam Gazali, ilk dönemlerde sonraki dönemdeki kelamcıların konuştuğu konuları sahabeler de biliyorlardı. Bunlar da konuşuyorlardı. Fakat bu konuların ve konuşmaların kendilerine akidevi olarak bir artı ve kazanç, ahirette bir saadet ve mertebe kazandırmayacağını bildikleri için derinlemesine konuşup sürekli bunları tahlil ederek günlerini geçirmiyorlardı. Yani bir fikri, bir itikadi süreklilik zihinlerini ve akidelerini bulandıracak bir soru işaretleri hüzmesi mevcut değildi. Soruları sorarlar. Cenab-ı Peygamber bu kimseler Kur'an-ı Kerim'den cevaplar verir. Arkasından gündelik yaşamlarına veya Kur'an-ı Kerim'le amel etmeye, İslam'ı ve Müslümanlığı yaşamaya devam ederlerdi. Bundan dolayı Gazali ilk dönemde olmayan bu tartışmaların sonradan gittikçe bir nokta halindeyken koskocaman büyük noktalar haline gelmesi, soru işaretlerini beraberinde gelmesinin arka planında fuzuli ve malayani olan tartışmaların, bu tartışmaların halka indirgemek suretiyle artırılmasının birinci manada etkili olduğunu söylüyor. Ömrünün sonuna doğru da İlcamül Avam An İlmil Kelam ismiyle halkın kelam ilminden geri tutulması veya kelam ilminin halka indirgenmemesi konusuyla, başlığıyla alakalı bir kitap telif ediyor. Burada da şunu söylüyor. İnsanların yani halkın dini, akidesi, imanı dupdurudur. Temizdir, safiyanedir. Ve bu temizliği, bu duruluğu, bu safiyaneliği korumak ve muhafaza etmek gerekir. Bunu yapacak olan da kelamcılar değildir. Kelam ilmini insanlara indirgemek, halkın, herkesin erişebileceği, ulaşabileceği, görebileceği, duyabileceği yerde bunları konuşmak, insanların akidesini sıkıntıya sokacaktır, zarar verecektir, imanlarının sarsılmasına götürecektir. Hal böyle olunca bu safiyanelik zedelenecektir diyerek bunu ifade ediyor. Ömrünün sonuna doğru yazdığı, belki de ömrünün muhassanası olarak, bütün birikiminin bir karar noktası olarak ifade edeceği şey de budur der gibi son demlerinde de vefat etmesine birkaç hafta kala bu kitabı yazıyor.
Son Kelam, kitabı mı?
Tabii son kitabı belki, evet. Ömrüne birkaç hafta kalıyor vefat etmesine. Bu kitabı yazarak noktayı koymuş oluyor.
Hayatının büyük bir bölümünü verdiği bir alan aslında bu. Fikirsel, evet. Düşünsel alan. Ve belki son anda bir nasihat babında bir şeyler vermek istemiş olabilir.
Tabii dervişlikle yoğrulan bir hayat var.
Evet, o çok önemli.
Son noktayı da kurtuluş, yegane kurtuluş, faydası olmayan, maksadın ve maslahatın hasıl olmadığı, insanı dünyada kurtaramadığı gibi, belki şan şöhret sahibi yapar ama ahirette bir saadete eriştirmeyen, imanını muhkem hale getirmeyen tartışmalardan uzak durmaktır. İnsanı saadete ulaştıracak olan şey de safiyane bir şekilde Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine, Cenab-ı Peygamber'in sünnetine ve dervişlerin ortaya koymuş olduğu yaşantıya göre hayatı idame ettirmektir diyor. Gazali rahmetullahi aleyh kelam ilminin sürdürülebilirliği ile alakalı olarak şu benzetmeyi yapıyor ve oldukça önemli bir yaklaşımdır bu. Yemek ve ilaç benzetmesi.
Evet.
Mesela Kur'an-ı Kerim'in delilleri, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ayet-i kerimeler, soru işareti olan kimselere verdiği cevaplar, bunların her birisi insanın faydalandığı, soru işaretlerine cevaplar bulduğu birer gıda gibidir. Buralardan insan beslenir, akidesini kuvvetlendirir. Kelamcıların kullandığı delillerse, ileri sürdüğü argümanlarsa ilaç gibidir. Buradan, bu ilaçtan sadece hasta olanlar, zihni karışanlar, bu ilaca ihtiyaç duyanlar, tedavi olması gerekenler yararlanır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bir gıda gibi, bir su gibi, bir yemek gibi değerlendirdiğimiz zaman, bebeğe de versek suyu içer, çocuğa versek de içer, büyük bir kimseye versek de içer.
Herkesin
ihtiyacı
var. Bunların
her birisi çünkü bereketlenir.
Evet.
Çocuk da yemek yeme, gıda alma ihtiyacı hisseder. Bebek de öyle, büyük kimse de öyle, hasta da öyle aynı şekilde. Fakat bir ilaç sadece hasta olan kimseye verilir. Farz muhal doktora gidiyoruz, antibiyotik veriyor. Hı hı. Hastalık sona erdikten sonra bu ilacı sadece ismi falanca olduğu için onun hatırına kullanma ihtiyacı hissetmiyoruz. Bir hafta ise tedavisi, bir haftanın sonrasında ilacı kesiyoruz mesela.
Hatta daha erken kestiğimiz oluyor.
Evet.
Ağrı kesiciyi kafasına göre içenleri çok doktorlar kızıyorlar hatta. Ha,
buna benzer. Dolayısıyla kelamcıların ileri sürdüğü argümanlar ve deliller birey ilaç gibi olup sürekliliği olan şeyler değildir. Gazali'nin kelamda bulamadığı da budur zaten. Hmm. Yani sürekliliği olan, sürdürülebilir bir durumu söz konusu değil. İnsanlar buna sadece zihninde soru işareti olduğunda, kalbinde şüpheler olduğunda, aklında istifamlar olduğunda, akidevi olarak imanı sarsılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunda müracaat etmelidir. Bunu bir meslek haline getirip sürekli insanların gündeminde tutarak bir tevhid ilmiymiş gibi, tevhid ilminin bizatihi kendisiymiş gibi, kelam ilmi olmadan insanların amelleri azalacak, ahiretleri kaybolacak, dünyaları yerle yeksan olacakmış gibi değerlendirilmemesi gerekir. İhtiyaç duyduğunda, hastalık ortaya çıktığında veya bir taarruz ve tahakküm İslam'a karşı olduğunda devreye girmesi, tedavülde olması gereken bir uğraş alanıdır. İslam adına yapılması gerekir. Şahsi ihtiraslar ve menfaatler için insanların zihninde karışıklığa sebebiyet vermemek adına maksadıyla tutulmaması gerekir diyor. Bundan dolayı Gazali sürdürülebilir olmadığı için kendisini, yani kelam ilmini, bir gıdaya ihtiyaç duyduğunda müracaat edilebilecek bir olgu olduğuna dair
ilaca, evet,
ilaca benzetiyor.
Evet, bir ilaca. Çok güzel bir benzetme. Çok da güzel bir yere bağladınız. Programın sonuna geldik. Programın sonuna yaklaşınca ben biraz magazinel sorulara da böyle yönelesim geliyor hocam. Yani gündemde olan sorularla alakalı zihnime epey bir tedavi hücum ediyor. Öncelikle bu vahdet ilmiyle alakalı, tevhid ilmi pardon, tasavvufta vahdeti vücut anlayışı vardır ya, onunla ikisinin bir bağı var mı?
Oradaki vahdeti vücut, yani her şey Allah'tandır, hı hı, ve her şey Allah'tır. Bu panteizm ve panenteizm diye ifade edilen bir anlayışın, hı hı, neticesidir. Bu vahdeti vücut veya
vahdeti şuhud,
panteizm, vahdeti şuhud, panenteizm gibi bir takım tasavvufi yaklaşımlar var. O buradan biraz daha farklı. Bak, ama tevhid dediğimiz Gazali zaman benzerliği olan şey şudur. Tevhid dediğimiz zaman biz sadece Allah Teala'nın tek olduğuna, hı hı, iman etmeyi kastetmiş olmuyoruz. Tevhid dediğimiz zaman her şeyin
bir elden,
tek bir merciden, tek bir yönetim mekanizmasından, tek bir ilahtan mütevellit olduğunu, bunların her birisini yaratanın ve yönetenin Allah Teala olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Kastettiğimiz şey,
evet,
daha çok.
Şimdi olacak. Hocam iki başlık var sormak istediğim. Özellikle kelam konusunun halka gereksiz bir şekilde aktarılması, bazı kelam konularının diyelim, ya da halkın aklını karıştıracağı için gereksiz olduğu Gazali tarafından söylenilmiş. Bu aslında yıllardır mutasavvıfların da dillendirdiği bir konu idi. Hatta çok da bu konuda ikaz edilen ya da birçok tartışmaya sebep olan hocalar da vardı. Yani şu falanca konuyla ilgilenmeyin, hiç gerek yok, bu konular işte kelami konular ya da felsefi konular, sizin bir işinize yaramaz şeklinde. Bunlar halkın bir kısmı tarafından elitist bilgiyle alakalı, özellikle elitist yaklaşımlar olarak kabul edildi. Yani bilgiyi bizden mi saklıyorsunuz şeklinde yaklaşımlar vardı. Yani siz Müslümanların bilgi birikimine ve düzeyine güvenmiyor musunuz şeklinde epey bir, işte kafirlerden diyelim, bir şey vardı, eleştiri vardı.
Hatta bunu ileri götürüyor, şöyle söylüyor: madem ki Kur'an-ı Kerim Müslümanlara inmiştir, Müslümanların temel kitabıdır, herkes bunu istediği gibi okuyabilir ve herkes bunu anlayabilir. Herhangi bir kimsenin anlatmasına da ihtiyaç yoktur.
Yok.
Bunun ileri derecede sorusu mesela bu. Evet.
Yani bu özellikle mutasavvıflar bu konuda bu savunu içerisindeler ve şimdi Gazali. Hı-hı. Yani halkın bu kadar ileri düzey tartışmalarla iştigal etmesi ya da bunların onların önüne getirilmesi sağlıklı değil diyorlar. Bununla ilgili bir şey söylemesi rica ederim. Bir de son olarak kün feyekun mevzu ile alakalı, şu içerisinde bulunduğumuz zamanlarda bir gündemde oluştu. Bir hoca özellikle bu oluşla ilgili, şimdi siz tevhid ilmi deyince oradan aklıma geldi. Kün feyekun deniliyor Kur'an-ı Kerim'de, fakat, hı-hı, kün fekan denilmiyor şeklinde bir şey söyledi mesela. Ol dedi, oldu değil de,
ol der, oluverir.
oluverir şeklinde İleride çevriliyor. Oluruz. Bir başka hoca bunu şöyle çevirmiş. Ol der ve oluş sürecine girer şeklinde. Ya burada benim aklıma gelen ilk ya da kastı şu mu olabilir diye düşündüğümde Allah Teala ol der, o doğal bir seleksiyon halinde ya da doğal bir sürece girer. Yavaş yavaş o işte sebepler, vasıtalar aracılığıyla birbirine tesir ede ede bir şekilde var olur. Fakat burada benim algıladığım Allah Teala'nın kudretinden biraz sanki tahfif haşa söz konusu gibi geldi bana. Siz ne düşünürsünüz, programın sonunda bunu sorayım. Yani ol der, olu verir demek Allah'ın kudretini çok iyi ifade eden bir ayet bana sorarsanız. Fakat ol der ve oluş sürecine girer demek de sanki kudretten...
Hemen yapamıyor da ileride yapacak gibi bir uğraş ve zahmeti ifade ediyor. Ya, yani hemen yaratmaya girer, muktedir değil gibi anlaşılıyor
gibi,
diyorsun.
Mi?
Fakat bu tamamen şununla alakalı. Sondan başlayarak isterseniz cevaplamaya çalışalım. Bu Türkçe tercümeyle alakalı, mealle alakalı bir ifade. Kün feyekûn. Oradaki fa'nın bir takibiye ve tertibiye ifade etmesiyle alakalıdır. Arapçada, lügatta fe harfi atıf harfi olarak kullanılabilir. Sebebiye olarak kullanılabilir. Cevabı şart olarak kullanılabilir. Fasiha olarak kullanılabilir. Fezleke olarak kullanılabilir. Yani fa'nın kendi içerisinde birçok vecihi, birçok kullanım alanı vardır fe harfinin. Buradaki fe harfi takip ve tertibi de ifade eden bir fe harfidir. Bu ayet-i kerime Yasin suresi 6. sayfasında geçen İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Allah Teala şayet bir şeyin olmasını murad ederse ona ol der, o da olu verir. Olu verir ifadesini Türkçe'ye tercüme ederken tercih edilmesinin sebebi, bu ifadenin tercih edilmesinin sebebi bir şeyin hemen olduğunu göstermek. Orada feyekûnü, hemen oluyor ifadesindeki tertibi en net ifade eden tercüme şekli olmasından dolayı tercih ettiğini söyleyebilirsin. Nitekim tertip ifade eden F harfinin Arapçadaki karşılığı şudur. Bir şeyin söylendikten veya komut verildikten hemen birkaç saniye sonra yapılmasını ifade etmesi değildir. Mesela Arapça olarak söylemek gerekiyor. Çünkü burada gramer teknik bir konu var. Dehale Zeydun el Irak'a fe Bağdat diyor mesela veya fe İran diyor. Zeyd önce Irak'a girdi, arkasından İran'a girdi. Zeyd önce Irak'a gitti, arkasından İran'a gitti dediğimiz zaman.
Hemen mi gidiyor? Git.
Buradaki Zeyd'in Irak'tan çıkıp İran'a gitmesi birkaç saniye içerisinde olan bir hadise değildir. Dekale Zeydun'u el Irak'ı fe İran dediğimiz zaman herhangi bir başka bir yönelme, başka bir lokasyon, başka bir rota vesaire olmadığı sürece Irak'tan İran'a gitmesi farz-ı mual ne kadar sürüyor? 5 saat.
Evet, sürer biraz.
Veya 10 saat. 5 saat sonra vuku bulmasını ifade eder. Ama bir kimse alt kattan üst kata gitti denilirken F harfini arada kullandığımızda bu belki en fazla 10 saniyeyi veya en fazla 1 dakikayı ifade eder. Bak burada da F harfi kullanılıyor. Bir şehirden veya bir ülkeden başka bir ülkeye giderken de. Biz buradaki takip ve tertibi ifade ediyoruz. Hani bu soyut olarak anlatılırken ne kadar anlaşılır bilemiyorum ama buradaki F harfinin durumu şunu ifade ediyor. Allah Teala bir şeyin olmasını murad ediyor mu? Ediyor. Peki vuku bulmasını murad ettiği şey ile emrettiği zaman ne kadarlık bir süreyi gerektiriyor? Misal olarak vermek gerekirse Allah Teala bir çocuğun anne karnında vuku bulmasını 9 aylık bir sürede murad ediyor. Bunu biz kalkıp da 2 saniyede Allah Teala yaratamıyor mu? 9 aylık bir sürece yayıyorsa şayet bu Allah Teala'nın kudretine halel getirir diyemeyiz.
Yani
bu sebeple oradaki oluşum süreci Allah Teala'nın olmasını murad ettiği şeyin kendi muhtevası, ne kadarlık bir sürede, ne kadarlık bir zamanda veya hangi mekanda ve hangi zamanda vuku bulmasını gerektiriyor, iktiza ediyorsa o kadarlık bir süreyi ifade eder. Yani ol dedi, hemen oluverdi, olma sürecine girdi, geçmişte olmuştu, ileride olacaktı. Bu olmasını murad ettiği şeyin kendi muhtevasıyla alakalı.
Anladım. Yağmur yağarken, şimdi yaratmak sebeplere mebnidir diye galiba bir vecize vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da bilmiyorum nasıl bir sözdür. Yağmur yağarken işte artı ve eksi bulutlar birleşir ve işte
alçak basınç ve yüksek basınç olayları olur.
Bir fiziken bir şeyler var ve yağmur meydana geliyor. Bunu öğrenmek bir hayal kırıklığı vesilesi mi acaba? Çünkü haşa şöyle bir durum yağmuru Allah yağdırıyor zannediyorduk. Hadi ya işte ya bulutlar birleşince yağmur mu yağıyormuş şeklinde falan bir hayal kırıklığına dönüşebiliyor bazı şeyler ve bu da kullanılıyor. Özellikle internet ortamında, medya ortamında. Yani siz Subhanallah falan deyip böyle yere göğe sığdıramadığınız olayın iç yüzü şeklinde paylaşılıyor mesela bunlar. Orada fiziken nasıl olduğu yazılmış. İşte bu sürece şahit olmak bir sanki hayal kırıklığı olarak algılanıyor. Bir Müslüman burada nasıl durmalı onu sorayım. Çok uzun olacak belki ama
şimdi Allah Teala burada dersiniz? Şunu ifade ediyor Rahman suresinde. Allah Teala yarattığı her bir şey bir mizan ile yarattı. Her şeye bir mizan koydu buyuruyor. Buradaki herhangi bir hadisenin kainatta, dünya özelinde veya bütün alemde, galaksinin kendisinde veya diğer bilmediğimiz alemlerde belirli şeylerin belirli kurallara göre hareket ediyor olması Allah Teala'nın varlığına ve kudretine halel getirmez. Nitekim Allah Teala bu kuralların bizatihi kendi koyuyor.
Evet.
Bunu kelamda müteselsilen ilk başa kadar götürdüğümüzde işte bu yağmuru kim yarattı veya nasıl oluşturdu? Bulut oluşturdu. O bulutu ne oluşturdu? Falanca oluşturdu. Onu ne yarattı? Onu ne oluşturdu? Onu ne yarattı? Onu ne oluşturdu diye en başına kadar götürdüğümüzde teselsül deliliyle Allah Teala'ya ulaşmış oluyor.
Allah var.
Ve orada kesiliyor artık. Ondan sonra onu kim yarattı sorusu gelmez. Bütün her şeyin halikul esbab, bütün sebeplerin yaratıcısı olması hasebiyle. Dolayısıyla Allah Teala'nın kendi koymuş olduğu kanunlar ve kurallar kendi varlığına ve özellikle kendi kudretine zarar vermez. İkinci bir husus bununla alakalı olarak mesela Nuh tufanının başlangıç noktası bir tandırın içidir.
O suyun fışkırması mı?
Evet. Ve fârat tennûr buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. Nuh tufanının başladığı bütün dünyayı bir sel, bir tufanın götürdüğü felaketin başlangıcı bir tandır. Yani annelerimizin ocakta yemek pişirdiği yaptığı bir tandırdır. Oysa tandır hani ateşin olup üzerinde yemeğin ve ekmeğin pişirildiği yerdir.
Hı hı.
Burada şuna geliyor müfessirler. Ateşin olduğu bir yerden ateşi söndüren bir suyun çıkması sebeplerin mevcut olmakla beraber sebepleri Allah Teala'ya hakim kılmamayı gerektirir. İslam'da determinizm yoktur.
Tamam şimdi oldu.
Manasını ifade
yani
eder
sebepler,
diyorlar. Allah Teala'yı tahakküm altına alamaz.
Yani
sebepler vardır.
İstese Allah haşa yani bu cümleyi kurmak bile korkutucu ama yani yağmur artı eksi buluşmadan da yağar.
Tabii
demek
ki Allah Teala bunu istediği zaman istediği şekilde yapabilir ama ortaya koyduğu sebepler Allah Teala'nın kudretini kendi hegemonyası altına alan ve Allah Teala'nın kudretini ekarte eden, iptal eden bir unsur ve dönüşüm değildir.
Evet.
Sebepler Allah Teala'ya tahakküm edemez. Sebepleri yaratan yeri geldiği zaman bu sebepleri harikulade diyoruz ya biz. Harikulade diyoruz mesela. Harikulade demek Arapçada adeti, mutat olan, rutin olan şeyi parçalamak, tam tersine çevirmek veya beklenmedik şekilde olağanüstü bir durumla karşı karşıya gelmesi demektir. Mesela tıp doktoru veya bir tabip, bir cerrah tıbbın bittiği yerde mucize başlar diyor. Bu ne demektir? Ölümle karşı karşıya olan 2 saat sonra, 2 gün sonra, 2 ay sonra bu vücudun, bu organların artık iflas etmesi gerekir denilen bir kimsenin şifa bulup senelerce yaşaması gibi. Burada şimdi harikulade dediğimiz Allah Teala'nın o iradesinin devreye girmesi. Bizim bildiğimiz sebeplerin artık orada sona ermesi. Bir kudretin müdahale etmesi demektir. En son ki deprem hadisesinde geçtiğimiz sene 6 Şubat'ta o 10 ili sarsan deprem hadisesinde 10 gün sonra çıkarılan bir bebek vardı.
Evet.
Doktor orada dedi ki bizim bunu tıbben normal şartlarda 3 saatte bir süt emmesi ve su alması gereken bir çocuğun, 3 saatte bir beslenmesi gereken çocuğun 8-9 gün, 10 gün boyunca hiç kimsenin olmadan, süt ve su vermeden, gıda almadan ayakta kalması, sağlıklı olması, ölmemesi tıbben açıklanabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla baktığımız zaman evet sebepler neyi gerektiriyor? 4 saat, 5 saat bilemediniz. 2 gün gıda almayan bir bebeğin, 3-5 aylık bir bebeğin ölmesini gerektiriyor.
Evet.
Ama o sebebi yaratan Allah Teala o sebebi de değiştirebilir. O sebebe de başka unsurlar bina edebilir. O yüzden hani sebeplerin mevcudiyeti ve kanunların varlığı Allah Teala'nın bizatihi kudretini sıfatlarından hareketle onun mevcudiyetine, sıfatlarından hareketle onun kudretine doğru tefekkür etmeye gerektiren unsurlardır diyerek belki bitirebiliriz.
Yani hocam İmam Gazali programın sonunda ben kendi adıma bir kez daha şahitlik ediyorum ki ne kadar büyük bir isimmiş. Bu meseleleri, insanın gönlünün, zihninin karışabileceği her meseleyi her düzeyde insana anlatabilecek bir üslupla kaleme alıp biz de konuşacağız inşallah Allah nasip ederse. İhya gibi bir kitapta cem edip herkesin istifadesine sunması gerçekten çok büyük bir hizmet. Bugün dahi çünkü bazen konuşurken herkesin çünkü ilmi müktesebatı ya da ihtisas alanı, ilgilendiği alanlar farklı olduğu ve olacağı için kelami konularda özellikle yani ben bu program için çalışıyorum ama her şeyi öğrenmek gibi bir şeyim olanağım söz konusu değil. Yani sizin konuşmanız arasında epey şeyi not alıyorum ve onları bakmaya gayret ediyorum. Bazı noktalarda kavramsal olarak da eksiğimiz varsa eğer anlaşılması iyice zorlaşıyor konuların. Ama ne yapalım bir alan neticede bunların da bu şekilde ifade edilmesi lazım. İmam Gazali'nin bu konuya da bir eleştirisi vardı felsefeciler özelinde. Yani muğlak ifadelerle, anlaşılmaz terimlerle insanları bilginin yalnızca kendinde olduğuna inandırarak ve çarkın bu şekilde dönmesi sebebiyle bir kazanım elde ettikleri yönünde bir eleştiriydi. Tabii kelam konusu bu kadarla mukayyet değil. Daha konuşacağız. Birkaç program daha konuşuruz büyük
önceki
ihtimalle.
Önceki sorunuza cevap veremedim çünkü zaman yeterli olmayacak.
Zamanımızı çok çok açtık şu an hocam.
Evet. Dolayısıyla hani hülasa etmek gerekirse Gazali felsefecileri kendileri için kurmuş oldukları mevziyi de o mevziyi kaybetmemek için bir güç gösterisi olarak ihtisas ettiklerini, felsefenin böyle bir gücü vardır, bunu sadece biz kullanabilir, idare edebilir, bu sadece bize mahsustur derlerken kelamla alakalı meselenin ise kelamla alakalı olgunun yani kelamın ihtiyaç ve mevcudiyetinin bağlamından çıkarak insanların dini, akidevi, İslami ve imani hasılı kelam akidevi olarak sorularına cevap vermesi gerekirken ihtiyaç duyulduğu anda kullanılan bir ilaç gibi tedavi de olması gerekirken bağlamından çıkarak sanki sürekli olarak konuşulması gereken, sürekli olarak irdelenmesi gereken, insanın aklında o soru yokken bile bak senin bunu sorman gerekiyor gibi sorular ihdas ederek sordurtan bir konum ve mevziye dönüştüğü için Gazali'yi burada aradığım bulamadım. Diyor ki hatta bizatihi kendisi El-Munkiz Minat-Dalal'de kelam ilmi kendi özü itibariyle kendi kurallarıyla kendine yeterlidir. Ama benim aradığımı ifade etme, benim maksadımı hasıl etme noktasında benim için yeterli değildir. Aradığım bu değil. Bununla aradığımı zaten bulamam diyor.
Yani bu hakikate ulaşacaklar, hakikati arayanlar sınıfı içerisinde dahilinde düşündüğümüzde böyle.
Evet.
Yani benim için yeterli değil demesi hani kelam ilmi yeterli bir ilim değil anlamına gelmiyor. Olur. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Ve
çünkü kapatalım. Zaten son kararı tasavvufta kalacak.
Evet. Biz de onu sona bıraktık hocam.
Evet inşallah.
İnşallah birkaç program sonra artık öyle ümit ediyorum. Ya da belki Ramazan'dan sonraya kalır mı emin değilim. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor malumunuz. Evet. Ramazan-ı Şerif'te de oruç bahsinden okuyalım dediniz hocam.
Biraz dervişlik, Ramazan'da. Biraz oruç inşallah konuşuruz. Evet. Allah'tan
Ramazan'da biraz daha o uhrevi ortama uyum sağlamak ve o mübarek ayı en istifade edebileceğimiz şekilde geçirebilmek adına Ramazan-ı Şerif'te oruç bahsine inşallah 4 hafta değiniriz
i̇nşallah.
Diyelim.
İnşallah. Gölgesi üzerimize düştü. İnşallah o gölgenin altında istifade etmeyi de Allah Teala bizlere nasip eder. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellena Ramazan duasının tecelli ettiği zaman dilimine girmiş oluyoruz. Bizi ulaştırmasını murad ediyoruz. İstifade etmesi için de inşallah Rabbimize dua ediyoruz. Şimdiden Ramazan-ı Şerifimizin başının sonunun mübarek olmasını hakkıyla istifade edebilmemizi Allah Teala cümlemize lütfetsin.
Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Ne güzel bir duayla veda etmiş olduk. Aziz dinleyenlerimiz Gazali Mektebi'nin bu haftada sonuna geldik. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufe Meclisi İslam İlimler Merkezi Müdürümüz çok kıymetli Mehmet Büyükmut hocamızla birlikteydik. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Yeni bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.